Dostoyevski, Suç ve Ceza, 21. Bölüm. Saat neredeyse 8 olacaktı. Bakalıyev'in pansiyonuna Lujin'den önce varabilmek için ikisi de adımlarını hızlandırdılar. Sokağa çıktıklarında Razumihin, "Kimdi deminki adam?" diye sordu. Svigrigailov, evlerinde mürebbi olarak çalıştığı sırada kız kardeşime sarkıntılık eden çiftlik sahibi. Bu olay yüzünden karısı Marfa Petrovna Dunya'yı kovmuş ama daha sonra kendisinden özür dilemişti. Geçenlerde de birdenbire ölüverdi. Bugün annem söz ediyordu hani, neden bilmiyorum ama ben bu adamdan çok korkuyorum. Karısını toprağa verir vermez buraya gelmiş. Çok tuhaf bir adam. Bir şeyler yapmaya kararlı görünüyor ve sanki bildiği bir şeyler var. Dünyayı ondan korumak gerek. Sana bunu söylemek istiyorum, duyuyor musun? Korumak mı? Avdotya Romanovna'ya ne yapabilir ki o? Ama benden bunu istediğin için sana teşekkür ederim Rodya. Koruruz Avdotya Romanovna'yı, koruruz. Nerede oturuyormuş bu adam? Bilmiyorum. Niye sormadın ki? Yazık. Neyse, ben öğrenirim. Raskolnikov bir süre sustu, sonra "Sen onu gördün mü?" diye sordu. "Evet, kendisine iyice dikkat ettim." Raskolnikov diretti. "Sen onu iyice gördün mü? Apaçık gördün mü?" "Evet, kendisini çok iyi hatırlıyorum. Bin kişi içinde görsem çıkartırım. Gördüğüm insanların yüzünü hiç unutmam." Yeniden sustular. Sonra Raskolnikov "Hım," diye söylendi. "Evet, öyle bu. Biliyor musun, hep bir hayalmiş gibi geliyor bana bunlar. Ne demek istediğini pek iyi anlayamadım." Raskolnikov çarpık bir gülümsemeyle, "Hani siz hepiniz bana deli diyorsunuz ya," dedi. "Bu şimdi bana da öyle geliyor. Yani ben gerçekten bir deliyim ve yalnızca bir hayalet gördüm." "Ne diyorsun sen? Kim bilir? Belki de delinin biriyim ben ve şu son günlerde olup bitenlerin hepsi yalnızca benim hayalimde geçen şeylerdi." "Hey Rodya, yine sinirlerini bozmuşlar senin. Neler söyledi o adam sana? Niçin aramış seni?" Raskolnikov karşılık vermedi. Razumihin bir dakika kadar düşündükten sonra "Dinle," dedi. "Şimdi sana raporumu veriyorum. Sana uğradım, uyuyordun. Öğle yemeğinden sonra Porfiri'ye gittim. Zamyatov yine oradaydı. Bir şeyler söylemeye yeltendim ama olmadı. Bir türlü istediğim gibi konuşamadım. Hiçbir şey anlamıyorlar, anlayamıyorlar ve utanıp sıkılmıyorlar. Porfiri'yi pencere kenarına çekip bir şeyler söylemeye başladım ama yine istediğim gibi olmadı. O bir yana bakıyor, ben başka bir yana. Sonunda yumruğumu suratına dayayıp o suratı akrabaca dağıtacağımı söyledim. Yüzüme baktı, hiçbir şey söylemedi. Tükürdüm ve çıktım, hepsi bu kadar. Çok aptalcaydı. Zamyatov'la tek bir kelime bile konuşmadım. Her şeyi berbat ettiğimi düşünüyordum ki merdivenlerden inerken aklıma gelen bir düşünce beni sevindirdi. Ne diye telaşlanıp duruyoruz biz seninle? Senin için bir tehlike ya da buna benzer bir şey söz konusu olsa, hadi neyse, sana ne her şeyden? Ne ilgin var senin olup bitenlerle? Tükür gitsin üzerine. Daha sonra biz onlara güleceğiz. Ben senin yerinde olsam onlara bir takım yalanlar uydururdum. Daha sonra göreceksin nasıl utanacaklar. Tükür gitsin. İleride vuracağız kendilerine. Şimdilik gülüp geçelim." Raskolnikov, "Evet, herhalde," dedi. İçinden de, "Peki yarın ne diyeceksin adama?" diye düşündü tuhaf şey. Şu ana kadar öğrendiğinde Razumihin ne düşünecek acaba düşüncesi hiç aklına gelmemişti. Bunu düşününce gözlerini dikip arkadaşına baktı. Razumihin'in Porfiri'yi ziyaretiyle ilgili anlattıkları çok az ilgisini çekmişti. Ne çok şey önemini yitirmişti birdenbire ve ne çok yeni ve önemli şey ortaya çıkmıştı. Koridorda Lujin'le karşılaştılar. Saat tam 8'de gelmişti. Kadınların odasını arıyordu. İçeri birlikte girdiler. Ne birbirlerine bakmışlar ne selamlaşmışlardı. Delikanlılar önden yürümüşler. Pyotr Petrovich incelik gereği paltosunu çıkarmak için girişte biraz oyalanmıştı. Pulheri Aleksandrovna hemen kapıya, onu karşılamaya koştu. Dunya abisiyle selamlaştı. Pyotr Petrovich içeri girdi. Kibarca ama aşırı bir ciddiyette hanımları selamladı. Bakışlarında bir şaşkınlık ve hala kendini toparlayamamışlık seziliyordu. Pulheri Aleksandrovna da şaşırmış, utanmış gibiydi. Konuklarını çabucak üzerinde semaver kaynayan yuvarlak bir masanın çevresine aldı. Dunya ve Lujin masanın iki ucuna karşılıklı oturmuşlardı. Razumihin ve Raskolnikov ise Pulheri Aleksandrovna'nın karşısında yer almışlardı. Razumihin Lujin'e, Raskolnikov ise kız kardeşine yakındı. Bir an hiç kimse konuşmadı. Pyotr Petrovich yavaş hareketlerle cebinden patiska bir mendil çıkardı. Ortalığa bir esans kokusu yayıldı. İyi yürekli ama hakkı yenmiş, bunun için de karşısındakilerden kesinlikle açıklama istemeye kararlı bir havayla burnunu sildi. Daha içeri girdiğinde paltosunu çıkarmadan çekip gitmek ve buyruklarını dinlemeyen şu iki kadına ağır bir ceza vererek bir anda akıllarını başlarına getirmek düşüncesi gelmişti aklına. Ama cesaret edemedi buna. Öte yandan bilinmezlikleri sevmeyen bir adamdı. Burada da açıklanması gereken bir nokta vardı. Buyrukları nasıl böylesine açıkça çiğnenebilmişti? Demek ki bir şeyler olmuştu. Cezayı nasıl olsa verirdi. Bu kendi elinde olan bir şeydi. Onun için şimdi neler olup bittiğini öğrenmesi daha iyi olacaktı. Pulheri Aleksandrovna'ya dönerek resmi bir tavırla, "Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir," dedi. "Tanrı'ya şükür Pyotr Petrovich. Çok sevindim. Avdotya Romanovna da yorulmadılar ya." "Ben genç ve güçlüyüm," dedi Dünya. "Yorulmam. Ama annem için oldukça ağır bir yolculuktu." "Ne yaparsınız? Ulusal yollarımız çok uzun. Rusya anacığımız büyük ülke. Çok istememe karşın dün gelip sizi karşılayamadım. Yine de umarım her şey yolunda gitmiştir." Pulheri Aleksandrovna değişik bir ses tonuyla, "Ah hayır Pyotr Petrovich, dün doğrusu tam anlamıyla şaşkına döndük," dedi. "Ne var ki Dmitri Prokofiç yardımımıza geldi, yoksa perişan olurduk." Sonra Razumihin'i Lujin'e tanıttı. İşte kendisi, Dmitri Prokofiç Razumihin. Lujin, Razumihin'e yan gözle bakarak, "Dün bu şerife kavuşmuştum," diye mırıldandı ve kaşlarını çatıp sustu. Pyotr Petrovich, topluluk içinde nazik görünen, bilhassa da nazik olma iddiasında olan insanlardandı. Böyleleri bulundukları topluluk içinde kendilerine uygun olmayan en ufak bir aykırı durum karşısında ellerindeki bütün olanakları kaybederler. Ve bulundukları yeri şenlendiren bir insan olmaktan çıkıp boş bir un çuvalına dönerler. Yine kimseden ses çıkmıyordu. Raskolnikov ısrarla susuyor, Avdotya Romanovna zamanından önce konuşmak istemiyordu. Razumihin'in ise zaten söyleyeceği bir şeyi yoktu. Bu yüzden yine telaşlanan Pulheri Aleksandrovna her zamanki yola başvurdu. "Marfa Petrovna ölmüş, duydunuz mu?" "Tabii duydum, hemen öğrendim bunu. Hatta Arkady Ivanovich Svidrigailov'un karısını toprağa verir vermez apar topar buraya, Petersburg'a hareket ettiğini size haber vermeye geldim. En azından güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi böyle." Duneçka telaşlanmıştı. "Petersburg'a mı? Buraya yani?" diye sordu. Sonra annesiyle bakıştılar. "Evet, buraya apar topar gelişine bakılırsa, geçmişte olup bitenler de dikkate alındığında bu ziyaretin amaçsız olmadığı kendiliğinden anlaşılır." "Aman tanrım!" diye bağırdı Pulheri Aleksandrovna. "Dünyacığımı burada da mı rahat bırakmayacak? Bana kalırsa telaşlanmanızı gerektirecek bir durum yok. Ne sizin ne de Avdotya Romanovna'nın. Kuşkusuz onunla şöyle ya da böyle herhangi bir ilişki kurma konusunda sizin istekli olmamanız koşuluyla. Bana gelince gözüm üzerinde olacaktır. Şu anda da nerede kaldığını araştırıyorum. Ah Pyotr Petrovich, şu anda beni nasıl korkuttuğunuzu bilemezsiniz. Ben kendisini topu topu iki kez gördüm ama bana korkunç bir adam olarak görünmüştü, korkunç. Merhum Marfa Petrovna'nın ölümü de onun yüzünden oldu eminim. Bu konuda kesin bir yargıda bulunamayız. Elimde doğruluğu su götürmez bilgiler var. Çeşitli aşağılamalarıyla manevi yönden kadının ölümünü hızlandırmış olabilir. Hal ve davranışları, huyu, karakteri konusunda sizin düşüncenize katılıyorum. Şu anda zengin olup olmadığını, Marfa Petrovna'nın kendisine herhangi bir şey bırakıp bırakmadığını bilmiyorum. En kısa zamanda bana bu konuda bilgi ulaştırılacaktır. Ama burada, Petersburg'da eğer elinde birkaç kuruş varsa, hemen eski yaşamına başlayacağı kuşkusuzdur. Kendi gibi ayıp ve ahlaksızlık çamuruna gömülmüş insanların en kötüsüdür Svidrigailov. Böyle bir adamı sevmek mutluluğunu yaşayan ve onu borçlarından kurtaran Marfa Petrovna'nın 8 yıl önce onu başka bir beladan daha kurtardığını kabul etmek için elimde önemli bir takım tutanaklar var. Yalnızca karısının çabaları ve özverisiyle bir cinayet davası, canavarca fantastik bir cinayet. Daha başından önlenmiş. Böylece Svidrigailov Sibirya'ya düşmekten kurtulmuştur. Bilmek isterseniz bu işte böyle bir adamdır. Aman tanrım diye bağırdı Pulheri Aleksandrovna. Raskolnikov dikkatle dinliyordu. Dünya sert, etkileyici bir sesle, bu konuda elinizde önemli bir takım tutanaklar olduğu doğru mu? Diye sordu. Merhum Marfa Petrovna'nın bana bir giz olarak anlattığı şeylerdir bu söylediklerim. Belirtmem gerekir ki bu konu hukuksal yönden tümüyle karanlık durumdadır. Bir zamanlar burada Resiş adında yabancı bir kadın yaşıyormuş. Şimdi de buradaymış bu kadın sanırsam. Ufak tefek faiz işleri ve başka işlerle uğraşmış. İşte bu Resiş'le Bay Svidrigailov arasında uzun süredir son derece yakın ve gizli bir ilişki varmış. Uzak akrabalarından birinin kızı, sanırsam yeğeni, Resiş'in yanında kalırmış. 15 hatta 14 yaşında, sağır bir kızcağızmış bu. Resiş bu kızdan nefret edermiş. Yediği bir lokma ekmeği durmadan başına kakar ve hatta acımasızca dövermiş. Bir gün kızcağızı tavan arasında asılı bulmuşlar. Olayın intihar olduğuna karar verilmiş ve bu tür işlerde izlenen genel bir takım formalitelerden sonra dosya kapatılmış. Ama daha sonra bir ihbar yapılmış. Kızın, Svidrigailov'un tecavüzüne uğradığına ilişkin. Gerçi işin burası da oldukça karanlık. Çünkü ihbarı yapan da bir başka Alman kadın, kötü şöhretli, güvenilmez biri. Sonuçta Marfa Petrovna'nın çabaları ve parası sayesinde ihbardan bir şey çıkmadı. Her şey dedikodu sınırlarında kaldı. Ama çok anlamlı bir dedikoduydu bu. Siz de Avdotya Romanovna 6 yıl önce toprak köleliği hukuku daha kaldırılmamışken Filip adında işkenceyle öldürülmüş bir adamın öyküsünü duymuşsunuzdur herhalde. Benim duyduğum Filip'in kendini asarak öldüğüydü. Doğru ama onu bu istemediği ölüme zorlayan, daha doğrusu itekleyen şey Bay Svidrigailov'un ardı kesilmeyen baskı ve işkenceleriydi. Benim bildiğim böyle değil, dedi Dünya soğuk bir tavırla. Benim bu Filip üzerine duyduğum şeyler oldukça tuhaf. Söylediklerine göre bir hipokondriyakmış bu Filip. Bir tür ev filozofu. Herkes aşırı okumaktan beyninin sulandığını söylermiş. O da zaten Bay Svidrigailov'un işkenceleri yüzünden değil, daha çok bu alaylar yüzünden kendini asmış. Bay Svidrigailov çiftlik halkına benim orada bulunduğum sıralarda çok iyi davranırdı. Çiftliktekiler de onu Filip'in ölümünden suçlu bulmakla birlikte yine de severlerdi. Lushin'in ağzı anlamlı bir gülümsemeyle çarpıldı. Bakıyorum da Svidrigailov'u haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz Avdotya Romanovna. Gerçekten de çok kurnaz ve hele kadınların gönlünü çelmede çok usta bir adamdır. Tuhaf bir biçimde ölen Marfa Petrovna bu durumun içler acısı örneğidir. Ben yalnızca bu adamın ilerideki olası bir takım girişimlerine karşı sizi ve annenizi uyarmak istemiştim. Bence bu adam yine borç yüzünden hapse düşecektir. Buna kesinlikle inanıyorum. Marfa Petrovna çocukları düşünerek ona bir şeyler bağışlamak niyetinde değildi ama yine de bir şeyler bıraktıysa eğer bu çok küçük bir miktardır ve onun gibi yaşam süren birine bir yıl bile yetmez. Pyotr Petrovich, dedi Dünya. Lütfen şu Svidrigailov konusunu kapayalım, canımı sıkıyor. Raskolnikov birden suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuşarak az önce bendeydi bu Svidrigailov, dedi. Her yandan şaşkınlık sesleri yükseldi, herkes ona baktı. Pyotr Petrovich bile heyecanlanmıştı. Yarım saat kadar önce ben uyurken odama girmiş, beni uyandırdı. Kendisini tanıttı. Konuşurken epey senli benli ve neşeliydi. Kendisiyle dost olacağımı umuyormuş. Kesinlikle inanıyormuş buna. Seninle görüşme konusunda çok ısrarlı Dünya. Bu görüşme için benim yardımcı olmamı rica etti. Sana bir önerisi var. Bunu bana da söyledi. Ayrıca Marfa Petrovna'nın ölümünden bir hafta önce vasiyetnamesiyle sana da 3000 ruble bıraktığını bildirdi. Bu parayı çok kısa bir süre sonra alabilirmişsin. Ona müteşekkirim diye bağırdı Pulheri Aleksandrovna, haç çıkardı. Dua et onun için Dünya, dua et. Evet, bu doğru sözleri döküldü Lujin'in ağzından. Sonra diye sabırsızlandı Dünya. Sonra kendisinin zengin olmadığını, bütün çiftliğin şu anda teyzelerinin yanında kalan çocuklara kaldığını söyledi. Bana yakın bir yerde oda tutmuş kendisi. Ama neresi bilmiyorum, sormadım. Pulheri Aleksandrovna korku içinde, peki önerisi neymiş Dünya'ya diye sordu. Sana söyledi mi? Evet, söyledi. Neymiş? Sonra söylerim. Raskolnikov sustu. Çayını içmeye koyuldu. Pyotr Petrovich saatini çıkarıp baktı. Bir işim var, gitmem gerek. Sonra bozulmuş bir yüzle iskemlesinden kalkmaya davranarak ekledi. Böylece size engel de olmamış olurum. Kalın Pyotr Petrovich, dedi Dünya. Bu akşamı bizimle geçirmek niyetiyle gelmiştiniz. Kaldı ki anneme bazı açıklamalarda bulunmak istediğinizi yazmışsınız. Lushin gösterişli bir tavırla yerine otururken, çok haklısınız Avdotya Romanovna, dedi. Şapkasını hep elinde tutuyordu. Gerçekten de hem sizinle hem de saygıdeğer annenizle üstelik de çok önemli bir takım konularda görüşmek istiyordum. Kardeşiniz nasıl Bay Svidrigailov'a ait bazı önerileri benim yanımda açıklayamıyorsa ben de başkalarının yanında son derece önemli bazı konuları görüşmek istemiyorum, görüşemem. Öte yandan üzerinde ısrarla durduğum çok önemli ricam da yerine getirilmemiştir. Lujin sanki acı duyuyormuş gibi yüzünü buruşturdu ve gösterişli bir tavırla sustu. Kardeşimin bu toplantıda bulunmaması ricanız benim ayak diremem nedeniyle yerine getirilmemiştir. Mektubunuzda kardeşimin sizi aşağıladığını yazıyordunuz. Bana kalırsa bu konu hemen açıklığa kavuşmalı ve siz barışmalısınız. Rodya sizi gerçekten aşağıladıysa sizden özür dilemelidir ve dileyecektir. Bu sözlerden cesaretlenen Pyotr Petrovich, öyle bazı aşağılamalar vardır ki Avdotya Romanovna, dedi. İnsan ne kadar isterse istesin unutması olanaksızdır. Her şeyin geçilmesi tehlikeli olan bir sınırı vardır. Bu sınır bir aşıldı mı artık geriye dönüş yoktur. Dünya sabırsızlıkla onun sözünü keserek, size söylemek istediğim yalnızca bu değildi Pyotr Petrovich, dedi. Beni lütfen iyi anlayın. Bizim bütün geleceğimiz bu sorunun bir an önce çözümlenip çözümlenmeyeceğine bağlıdır. Size hemen söyleyeyim ki ben bu soruna başka türlü yaklaşamam. Ve siz eğer bana bir parça değer veriyorsanız, Güç de olsa bu hikaye hemen bugün burada çözüme kavuşmalıdır. Bir kez daha tekrarlıyorum. Rodya suçluysa sizden özür dileyecektir. Gitgide sinirlenmekte olan Lujin, sorunu bu şekilde koymanız beni şaşırttı Avdotya Romanovna dedi. Size değer verir, hatta ne bileyim size tapabilirim. Ama ailenizden birisi hoşuma gitmeyebilir. Sizinle evlenmeyi bir mutluluk sayarım. Ama bununla bağdaşmayacak bir takım yükümlülükleri üstlenmeyi. Dünya duygulu bir sesle onun sözünü keserek, ''Ah bırakın bu alınganlıkları Pyotr Petrovich'' dedi. ''Sizi hep gördüğüm ve görmek istediğim gibi akıllı ve soylu oldunuz. Size yüce bir söz verdim. Nişanlınızım. Bu işte bana güvenin ve vereceğim kararda tümüyle yansız olacağıma inanın. Şu anda üstlendiğim yargıçlık rolü sizin için olduğu gibi kardeşim için de bir sürprizdir. Mektubunuzu aldıktan sonra kendisinden ne olursa olsun buraya gelmesini istediğimde niyetimden hiç haberi yoktu. Barışmamanız durumunda ikinizden birini ya sizi ya da onu seçmek zorunda kalacağımı anlayınız. Hem onun hem de sizin yönünüzden sorun böyle bir hal almıştır. Seçimimde yanılmak istemiyorum ve yanılmamalıyım. Sizin için kardeşimle, kardeşim içinse sizinle ilişkimi kesmek durumundayım. Onun yönünden gerçekten kardeşim olup olmadığını, sizin yönünüzdense bana değer verip vermediğinizi, bana gerçek bir koca olup olmayacağınızı anlamak istiyorum ve bunu anlayacağım. Lujin yüzünü buruşturarak, ''Doğrusu sözlerinizi çok manidar buldum Avdotya Romanovna'' dedi. ''Hatta sizinle kurmaktan onur duyduğum ilişkimiz göz önüne alındığında aşağılayıcı. Beni şu küstah gençle karşılaştırıp aynı kefeye koymakla doğrusu aşağılamış oldunuz. Ama bu bir yana, deminki sözlerinizle bana verdiğiniz sözü çiğneme olanağında yaratmış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ya siz ya o. Böylece bana ne kadar az değer verdiğinizi gösteriyorsunuz. Aramızdaki ilişki ve üstlendiğimiz sorumluluklar karşısında ben böyle bir şeye izin veremem. Nasıl? Diye parladı Dünya. Sizi hayatımda en değer verdiğim şeylerle, bugüne kadar bütün hayatımı oluşturan şeylerle bir tutuyorum da, siz yine de size az değer verdiğimi söyleyip alınıyorsunuz ha? Raskolnikov sessiz, alaylı gülümsedi. Razumihin tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Pyotr Petrovich'e gelince, Dünya'nın itirazına aldırış etmemiş, sanki hoşuna gidiyormuş gibi gitgide daha katlanılmaz, daha sinirli olmaya başlamıştı. Bilgece öğüt veriyormuş gibi. İnsanın gelecekteki yaşam arkadaşına, kocasına duyduğu sevgi, kardeşine duyduğu sevgiden daha yüce olmalıdır dedi. Hem ben ne olursa olsun onunla aynı kefeye konulmam. Her ne kadar demin kardeşinizin yanında açıklamalarda bulunmayacağımı ısrarla belirttiysem de, benim için son derece önemli ve üzücü bir konuyu açıklığa kavuşturmak için saygıdeğer annenize seslenmek niyetindeyim. Dün oğlunuz, Pulerya Aleksandrovna'ya dönmüştü, Bay Raskolnikov'un yanında Razumihin'e doğru nazik bir selam verdi. Böyle miydi adınız? Özür dilerim, unutmuşum. Benim bazı düşüncelerimi açmış ve hayatın her türlü nimetine doymuş zengin bir kızla evlenmektense, hayatın her türlü acısını çekmiş yoksul bir kızla evlenmenin hem karı koca ilişkileri yönünden hem de genel olarak ahlaki yönden daha doğru olacağını belirtmiştim. Oğlunuz, sözlerimin anlamını bile bile çarpıtıp beni kötü niyetli olmakla suçladı ve bence bunu yaparken de sizden aldığı mektuba dayanıyordu. Şimdi siz, Sayın Pulerya Aleksandrovna, beni bunun tersine inandırmak olanağını bulabilirseniz, doğrusu çokça rahatlamış olacağım. Rodion Romanoviç'e yazdığınız mektupta acaba benim sözlerimi hangi deyimlerle dile getirmiştiniz? Hatırlamıyorum dedi Pulerya Aleksandrovna şaşırmıştı. Sözlerinizi nasıl anladıysam öyle aktarmışımdır. Rodya'nın bunlardan size nasıl söz ettiğini bilemem. Belki biraz abartmıştır. Siz onu etkilememiş olsaydınız o abartmazdı. Pulerya Aleksandrovna başını dikerek, Pyotr Petrovich dedi, şu anda burada bulunuyor olmamız, Dünya'nın da benim de sözlerinizi kötü anlamda yorumlamadığımızın en açık kanıtıdır. Dünya, Pulerya Aleksandrovna'yı destekleyerek, çok doğru anneciğim dedi. Lujin alınmıştı. Yani burada da ben mi suçluyum? Pulerya Aleksandrovna cesaretlenerek, bakın Pyotr Petrovich dedi. Siz hep Rodion'u suçluyorsunuz ama geçen günkü mektubunuzda onunla ilgili doğru olmayan şeyler yazmışsınız. Doğru olmayan şeyler yazdığımı hatırlamıyorum. Raskolnikov dönüp Lujin'e bakmadan sert bir sesle, benim dedi, dün paralarımı arabanın altında kalarak ezilen memurun dul karısına değil de, ki doğrusu budur, düne kadar yüzünü bile görmediğim kızına vermiş olduğumu yazmışsınız. Bunu benim ailemle aramı açmak için böyle yazdınız. Kendisini hiç tanımadığınız kız hakkında iğrenç bir takım sözler etmenizin nedeni de yine bu. Bütün bunlar dedikodu ve alçaklıktır. Lujin öfkeden titreyerek, bağışlayın ama efendim dedi, mektubumda sizden söz etmem tümüyle kız kardeşinizin ve annenizin isteği üzerinedir. Benden sizi nasıl bulduğumu, üzerimde nasıl bir izlenim bıraktığınızı yazmamı rica etmişlerdi. Mektupta sözünü ettiklerime gelince orada doğru olmayan tek bir satır bile bulamazsınız. Yani siz bütün paranızı o aileye vermediniz mi? Ve o mutsuz aile içinde şerefsiz kişiler de yok mu? Bence siz bütün üstünlüklerinizle o mutsuz kızın serçe parmağı bile olamazsınız. O zaman siz onu annenizle kız kardeşinizin çevresine sokma cesaretini de göstereceksiniz. Bilmek istiyorsanız söyleyeyim, ben bunu yaptım bile. Bugün annemle Dunya'nın yanına oturttum onu. Pulleria Alexandrovna, Rodya diye bağırdı. Dunya kıpkırmızı oldu. Razumihin kaşlarını çattı. Lujin alaylı gülümseyerek, görüyorsunuz değil mi Avdotya Romanovna dedi. Böyle bir durumda anlaşmadan, barıştan söz edilebilir mi? Umarım artık sorun tümüyle aydınlanmış ve kapanmıştır. Şimdi sizin ailece görüşmenizin tadını kaçırmamak ve birbirinize gizlerinizi açmanıza daha fazla engel olmamak için gidiyorum. Sandalyesinden kalkıp şapkasını aldı. Ama gitmeden önce son bir nokta olarak şunu da belirtmek cesaretini göstereceğim. Bundan böyle bu tür buluşmalara ve uzlaşma toplantılara beni katmayacağınızı umarım. Bunu bilhassa sizden rica edeceğim saygıdeğer Pulleria Alexandrovna. Çünkü bu mektubumu size yazmıştım, bir başkasına değil. Lujin'in bu sözleri Pulleria Alexandrovna'nın gücüne gitmişti. Bizi bütünüyle buyruğunuz altına almak ister gibisiniz Pyotr Petrovich dedi. Dünya size arzunuzun yerine getirilmeyişinin nedenlerini açıkladı. Çok iyi niyetleri vardı Dünya'nın. Sonra siz bana buyruk verir gibi yazıyorsunuz. Yoksa sizin her arzunuzu buyruk saymamız mı gerekiyor? Oysa ben bunun tam tersi bir davranış içinde olmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bize karşı daha kibar, daha hoşgörülü olmalısınız. Çünkü size güvenip her şeyimizi bıraktığımız gibi buraya geldik. Böylece demek oluyor ki ek bir çaba göstermenize gerek yok. Biz zaten sizin elinizdeyiz. Bu hiç de doğru değil Pulleria Alexandrovna. Hele de Marfa Petrovna'nın sizi 3000 ruble bıraktığı şu sırada. Kaldı ki alaylı alaylı gülümsedi. Bana karşı takındığınız şu tavırlara bakılırsa bu para tam zamanında çıkıp geldi. Dünya sinirli sinirli, bu sözlerinizden öyle anlaşılıyor ki dedi. Siz gerçekten de bütün hesaplarınızı bizim umursamazlığımız üzerine yapmışsınız. Ama hiç değilse şu anda böyle bir hesap içinde olamam. Öte yandan Arkady Ivanovich Svidrigailov'un size ulaştırılması için ağabeyinizi yetkili kıldığı gizli önerilerin görüşülmesine de engel olmak istemiyorum. Kaldı ki görebildiğim kadarıyla bu gizli önerilerin sizin için çok önemli. Belki de çok hoş bir takım yanları vardır, bir takım anlamları vardır. Pulleria Alexandrovna aman tanrım diye bağırdı. Razumihin yerinde duramıyordu. Şimdi de utanmıyor musun kardeşim dedi Raskolnikov. Utanıyorum Rodya dedi Dünya. Sonra öfkeden yüzü sapsarı Lujin'e döndü. Pyotr Petrovich defolun. Pyotr Petrovich anlaşılan böyle bir son beklemiyordu. Kendine, söz geçerliğine, kurbanlarının umursamazlığına çok fazla güvenmişti. Olanlara hala inanamıyordu. Rengi gitmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Avdotya Romanovna dedi. Ben böyle bir uğurlamayla şu kapıdan çıkıp gittim mi bir daha geri dönmem. İyi düşünün, sözüm sözdür. Dünya yerinden fırlayarak ''Bu ne küstahlık?'' diye bağırdı. ''Sizin dönmenizi isteyen kim?'' Son ana kadar işin böyle bir çözülmeyle sonuçlanacağına inanmayan Lujin, ipin ucunu iyice kaçırmış gibiydi. ''Nasıl? Demek böyle?'' diye bağırdı. ''Demek böyle. Ama Avdotya Romanovna sizi protesto edebileceğimi biliyor musunuz?'' Pulleria Alexandrovna heyecanla atılarak ''Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz onunla?'' diye bağırdı. ''Hem nasıl, ne hakla protesto edebilirsiniz? Dünya gibi bir kızı senin gibi birine vereceğim ha? Çekin arabanızı, rahat bırakın bizi.'' Böyle bir işe girişmekle yanılmışız. Herkesten çok da ben yanılmışım. Öfkeden kudurmuşa dönen Lujin, ama Pulleria Alexandrovna dedi. Söz verip beni bağlamıştınız. Şimdi ise bu sözünüzden cayıyorsunuz. Hem ben onca harcama yaptım. Bu son sözleri Lujin'in karakterine öylesine uygundu ki, öfkeden ve öfkesini bastırma çabasından sapsarı kesilen Raskolnikov sonunda dayanamadı ve bir kahkaha attı. Pulleria Alexandrovna ise iyice çileden çıkmıştı. Harcama mı? Ne harcamasıymış acaba bu? Sakın bizim sandık için yaptığınız harcama olmasın. Bu sandık için kondüktörün sizden 5 para almadığını biliyoruz aman tanrım. Demek sizi bağladık ha? Kendinize gelin Pyotr Petrovich. Biz sizi değil, üstelik de hem elimizi hem ayağımızı olmak üzere asıl siz bizi bağladınız. Dünya annesine yalvararak, yeter anneciğim yeter dedi. Sonra Lujin'e dönerek, Pyotr Petrovich lütfen gider misiniz? Gidiyorum ama son bir söz daha. Tümüyle kendini yitirmiş gibiydi Lujin. Sizi almaya karar verdiğimde hakkınızdaki dedikoduların bütün kenti sardığını anneniz unutmuşa benziyor. Kamuoyuna aldırış etmeyip şeref ve itibarınızı size geri kazandırdıktan sonra bir ödül ummak, hatta minnet duymanızı istemek hakkım değil miydi? Ancak gözlerim yeni açıldı. Kamuoyunun düşüncesini küçümsemekle çok ama çok büyük bir gaflette bulunduğumu anlıyorum. Sandalyesinden fırlayan ve dövüşe hazırlanan Razumihin, ölümüne susamış bu adam diye bağırdı. Dünya, çok kötü yürekli, çok aşağılık bir insansınız dedi. Raskolnikov, Razumihin'e engel olarak ne bir söz ne bir davranış diye bağırdı. Sonra lojinin yanına gidip yüzünü yüzüne yaklaştırarak tane tane defolup gider misiniz dedi. Tek kelime daha söylemeye kalkışmayın yoksa Pyotr Petrovic öfkeden çarpılmış bembeyaz bir yüzle birkaç saniye Raskolnikov'un yüzüne baktı. Sonra dönüp çıktı gitti. Yüreğinde Raskolnikov'a karşı dünyada pek az insanın birbirine duyabileceği bir kin ve nefret vardı. Her şeyin ama her şeyin suçlusu Raskolnikov'du. İşin en ilginç yanı da Lujin'in merdivenlerden inerken belki de her şeyin daha yitirilmemiş olduğunu, hele kadınlarla ilgili durumun pekala düzeltilebilir olduğunu düşünmesiydi. 21. bölümün sonu.